Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile tekrar birlikteyiz. Geçen haftaki programımızda çocuk gelişimi ile alakalı bir programımız oldu. Kısmen bunlara biraz daha devam edeceğiz. Gene sorularımız var. Sorulardan biri de çocuklarda topallamak normal midir diye bir soru var hocam.
Çocuklarda topallamak. Şimdi şöyle, hani topallamak ne diye tanımlayarak belki girmek lazım evet. İşe. Normal şartlarda beklenti bir çocuk yürür. Ne zaman yürür? İşte 12 ay civarı yürümeye başlarlar. 24 aydan sonra daha düzgün yürümeye başlarlar. Bu süre zarfında bize çok fazla soru gelir. Birinci soru, işte ayakkabı alalım, nasıl alalım? İkinci soru, bu çocuk içe basıyor, düz taban gibi basıyor, işte oraklayarak yürüyor gibi sorular. Dengesiz yürüyor, çok fazla düşüyor gibi soruları sıkça muhatap oluruz. 2 yaştan sonra genellikle yürümenin daha düzgün ve düzenli olması beklenir. Bunlarda birkaç önemli durum vardır. Bütün motor faaliyetlerin merkezi beyindir. Beyinde korteks dediğimiz alandır. Buradan aşağı doğru uzandığınızda beyin, beyincik, beyin sapı olarak aşağı iner ve işte omurilik olarak aşağı devam eder. Yaklaşık olarak şöyle diyelim, kuyruk sokumu bölgenize kadar devam eden alan. Buradan sağa sola lifler ayrılır omurların arasında. Her çıkan lif de büyüklüğüyle mütenasip bir şekilde bir kası inerve eder. Sinirlendirir o kası. Hani sinirlendirirken kızdırır anlamında değil, sinir ihtiyacını görür evet. Anlamında. Merkezden uyarıları götürür. Merkezden işte bacağın en büyük kasına kasılma uyarısı gider. Kasıldığı zaman işte fleksör dediğimiz kaslar, ekstensör dediğimiz kaslar, abdüktör dediğimiz kaslar kasılmaları halinde o ekstremiteyi, o uzvu kendi çekmeleri gereken alana doğru çekerler. Karşıt kasların da aynı anda gevşemesi gerekir ve beklenir. Bu şekilde motor faaliyet sağlanmış olur. Bunun bir, dediğim gibi motor faaliyet kısmı vardır. İki, bunun organizasyonu vardır. Burada da daha çok beyincik kısmı görev alır. Ancak bütün faaliyetler için icracı organlar kas, kemik ve sinir dokularıdır. Eklemlerdir. Bir çocuğun bacağını hareket ettiren ana eklem kalça eklemidir. Burada top yuva eklemi dediğimiz bir organizasyon şeması vardır. Evet. Organizasyon vardır. Leğen kemiğindeki bir yuvaya ana kemik, işte bacağın en kalın kemiği olan femurun başı gelir oturur. Daha sonra bu ana kemik aşağı doğru indiğinde diz eklemini oluşturur. Buradan yük iki tane nispeten küçük kemiğe biner. Buradan aşağı indiğinizde ayak bileği eklemine denk gelirsiniz. Burada çok miktarda küçük küçük kemikler vardır. Bunlar topuğa iner. Bu şekilde kemikler eklemlerle birbirine bağlanır. Bunları saran kas dokuları da sinirler tarafından beyinden gelen komutlarla organize hareketler yapmaya çalışırlar beyinciğin katkısı ile. Şimdi bu saydığımız aşamaların herhangi birindeki organizasyon hatası çocuklarda yürümeme, yürüyememeye yol açar. Ancak toptan bir felç durumu nadiren gözükür. O bölgeye giden sinirin tamamen kopması, kas hastalıkların nedeniyle kasın tamamen eriyip bitmesi gibi durumlardadır. Bu görülmeyeceği zamanlarda, bunun görülmeyeceğini düşünüyorsak eğer, böyle olduğu zamanlarda daha çok eklem problemleri akla gelmelidir. Kemikle ilgili problemler akla gelmelidir. Bir çocuk daha önce tamamen sağlıklı, normal yürürken, dengeli, düzenli, işte ikinci kattaki evine merdivenlerden yürüyerek ulaşabilirken artık çıkamıyor. Düz yolda yürürken bacağını oraklayarak atıyor. Bacağı, dizi ya da herhangi bir eklem bölgesi ağrı acı sebebiyle sakınıyor, kullanamadığından topallıyor olabilir.
Evet.
Bunların da Allah korusun korkutan sebepleri öncelikli olarak kanserlerdir. Kemik, kemik iliğine ait iyi kötü huylu pek çok hastalık topallamayla kendini gösterebilir. Beklenen bir durum değildir normalde konuşmaya kalksanız. Lösemi hastalarının bazen ilk bulgusu topallama olabilir. Kemik iliği tutulumu yapmış birçok kanser gece uykudan uyandıran sırt ağrısı, bacak ağrısıyla gelebilir. Kemiklerde şekil bozuklukları, kemiklerde patolojik kırıklar, beklenmeyen kırıklar, tekrarlayan kırıklar kanserlerin belirtisi olabilir. İkinci grup ise romatizmal hastalıklardır. Bunların bir kolay ayırt ettirici özelliği vardır. Sabah kalktığında eklemde ciddi ağrı ve sertlik varken hareketlerin yapılmasıyla birlikte ısınmaya bağlı diyelim yavaş yavaş ağrı ve acı da azalma, topallama da azalma, gerileme görülebilir. Ama tabii bu da neticede hani gerileme görülür ama iyi bir şey değildir aslında. Romatizmal hastalıkları destekleyen bir bulgudur. Çok şükür biz bunu da çok nadir görürüz. Ama ne zaman ki bir çocuk uykudan ağlayarak uyanıyor, bir çocuk gün içinde de topallamaya devam ediyor, oyunu bırakacak kadar canı yanıyorsa bunların evet. Mutlaka hekim müracaatı tavsiye olunur. Ama şimdi özellikle sona bıraktım. En sık gördüğümüz en önemsiz durumlar genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve bağırsak iltihaplarına bağlı geçirilmiş enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan geçici tenosinovit tablolarıdır. Reaktif artrit tablolarıdır. Bunlar enfeksiyon sonrası bilinmeyen sebepten dolayı eklem içinde sıvı birikimi, eklem içindeki dejenerasyona bağlı ortaya çıkar. Genellikle selim seyirlidirler. Sadece basit ağrı kesici ateş düşürücülerin birkaç hafta düzenli ve yüksek doz kullanımlarıyla kendiliklerinden rahatlıkla düzelebilirler. Şimdi aileler ne zaman korkup endişe etsinler? 1. Topallamak her koşulda önemlidir. Evet. Gece uykudan uyandıran ağrı her koşulda önemlidir. Oyunu, eğlenceyi bıraktıran ağrı her koşulda önemlidir. Ama mümkünse o gün içinde gelmesinler bize. Bir 3-4-5 gün en azından sabrederek gelsinler ki tahlil tetkik yapma fırsatımız olsun bizim hasta bize müracaat ettiği sırada. Buradan sonra çıkacak şeyler, Allah korusun tetkikler neticesinde kötü huylu bir hastalık düşünülmüşse daha ileri tetkikler ve kalıcı tedaviler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi planlanacaktır. Romatizmal hastalıklar genellikle tedaviden ziyade takip gerektirir. İç organ tutulumları açısından yakın takip gerektirir. Ama onun dışındaki basit geçici tenosinovitler, reaktif artritler, basit ağrı kesici ateş düşürücülerle düzelirler.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok değerli bilgiler de veriyorsunuz bu arada. Hocam, çocuklar için uyku ya da bir yaş aralığı vermek gerekirse...
Evet, çok iyi oldu sorduğunuz Tamer Hocam bu soruyu. Buyurun.
2 ile 4 arası ya da 2-5 arası denebilir mi? Gelişimiyle alakalı olarak...
Benim sorduğunuz çok iyi oldu. Bilmediğimizi bir kez daha beyan edelim bu konuyu da bize çok sorulmasın diye. Şimdi çocuklarla ilgili uyku konusu, emin olun. Yani bizim en büyük...
Uyku alıştırması nasıl yapılır?
Hiçbir şey yapamazsınız Tamer Hocam. Kaderinize razı olup devam edeceksiniz. Hiç kafanızı yormayın.
Çok şey bir tablo çizdiniz hemen.
Direkt çizdim çünkü bu konu o kadar çok soruluyor ve bizden o kadar çok medet umuluyor ki. Yok, sıfır ihtimal. Bizim en geniş kitaplarımızda, yani bu İşte en küçüğü 1500 sayfalık textbooklarımızda, klasik kitaplarımızda çocuklarla ilgili işte çok ciddi kistik fibrozun genetik mutasyonlarının irdelenmesi konusu vardır mesela. Evet. Ama bunun dışında eğer bir kitap böyle fayda gözetilerek, yani insanlar bundan istifade etsin diye yazılmışsa, piyasadaki çocuk hekiminin de halini dikkate alırlar. Böyle olduğu için iştahsız çocuğa yaklaşım diye de ayrı bir ünite koyarlar kitaplara. İştahsız çocuk şu şikayetlerle gelir, bunlar önemlidir, bunlar önemsizdir gibi basit tiyolar vardır içinde, hekimi çok rahatlatan bilgilerdir. Uyku problemleri, uyku eğitimi, uyku alışkanlıkları, bunlarla ilgili anormal durumlar ve bunlarla ilgili bize çok fazla soru gelir. Ama gelin görün bizim kitaplarda bunlardan sadece birkaç paragraf bahseder. Bir takım psikiyatrik problemlerin, nörolojik problemlerin bozuklukları arasında uyku bozuklukları da yer alır. Bunu hariç tutuyorum. Bir hastalık varsa zaten mesele tamam, başımızın üstünde yeri var, anlarız bunu. Ama hiçbir problemi olmayan çocuğun uykusuna ait işte bizim Çapa'nın, Olcay Neyze Hoca'nın yazdığı kitapta, yanlış hatırlamıyorsam iki paragraf bir şey, bir de küçük tablo vardır. Rakamları da o zaman ezberlemiştim. İşime yaramadığını anladığım için bıraktım sonra. Şey diyor ki, rakamlar tamamen tahmini söylüyorum. 6 aylık çocuk gece 13 saat, gündüz 3 saat uyumalıdır. 14 aylık çocuk gece 11 saat, gündüz 2 saat uyumalıdır gibi. Şimdi hocam bunu yazdınız ama altına da şu cümleyi yazarsınız. Bir çocuk bu kadar uyumuyorsa... Sebebi şu olabilir, şu tetkikleri yapmalısın, bu tedaviyi önermelisin.
Ya da bir hastalık belirtisidir.
Dir işte bu, buna ait hiçbir cümle yok. Evet. Buna ait hiçbir cümle yok, doğrusu yazılıp terk edilmiş olay. O yüzden bunu standartize etmeniz mümkün değil. Şimdi olayı ben size pratiğe çevireyim, ben size sorayım. Çocuk tamamen sağlıklı. 9 aylık, 8900 gram, boyu da 69 santim. Hali hazırda anne sütü alıyor. Sağlıklı ek gıdaları da olduğu kadar alıyor. İşte haftada 3 öğün köfte yiyor, 2 öğün balık yiyor. Sebzesini her gün tüketiyor. Her gün çorba içiyor. Aşıları tam yapılmış. Psikolojik, nörolojik hiçbir problemi yok. Annesi gayet sağlıklı, ev hanımı. İşte annesinin yaşı 32. Babası sağlıklı, işinde gücünde, 35 yaşında falan falan. Yani ne sorsanız hepsini normalden yazıyorum size. Evlerin oda ısı 24 derece. İşte nem %80. Altı bilmesi neyse, normal uydurdum bunu bilmiyorum gibi, her şey mükemmel ve çocuk gündüz sadece 40 dakika kestiriyor, gece 2'de uyuyor, sabah da 8'de ayakta. Ne yapalım, bir öneriniz var mı? Hangi sistemini kurcalayalım sizce?
Uyku ilacı verelim hocam. Uyumuyorsa.
Emin olun ben direkt ailelere bunu söylüyorum. Meseleyi böyle çözüyorum en kolay. İstiyorsanız hani piyasa ismi olduğu için zikredemeyeceğim. Alerji ilaçlarından biri, eski bir ilaçtır, çok sevdiğimiz bir ilaçtır. Yan etki olarak çok güzel sakinleştirici özellik gösterir. İçtiğinizde bir 24 saat falan uyutuyor aşağı yukarı. İstiyorsanız yani, vereyim diyorum.
Bu kadar sağlıklı şey çizip, tablo çizip uyumama sebebi.
Yok ama aileye de şunu demiyorum. Bir anne gelip benim çocuğum yemiyor diyorsa %80 ihtimalle yanlış söylüyordur. Ama anne gelip uyumuyorsa uyumuyordur, doğrudur. Da benim de yapacağım hiçbir şey yok. Bu tabloda bu çocuğa ait hani illaki tıbbi bir girişimde bulunmaya kalksam bulunacağım şey şu. Bir idrar yolu iltihabı belki olabilir. Nadiren besin alerjileri böyle karın ağrılarını tetikliyor. Ama yani işte şimdi bir idrar yolu iltihabınız var. Gündüz olmayıp gece mi oluyor? Her gece mi devam ediyor? Bu da olacak şey değil.
Evet.
Böyle olduğu için maalesef uyku eğitimi, uyku düzeni, uykuya hiçbirine itibar etmeyiniz. Sizin evinizin normalini siz bizden iyi bilirsiniz. Evde işte iki tane yetişkin abi abla var 18-20 yaşlarında. Bunlar saat 11'e 12'ye kadar televizyonda maç seyretmek istiyor. İşte biri telefonla konuşmak, gürültü etmek istiyor. İşte baba da zaten işten geç geliyor. Evde sürekli yanan ışıklar, çarpan kapılar, ses yapan elektronik aletler var. Bizim çocuk 1'e kadar niye uyumuyor? Uyumaz tabii ki.
Evet.
Ha evde tek çocuk var. Anne baba da işte belli bir yaşın üzerinde çoluk çocuk sahibi olmuş. İşte emekliliği gelmiş insanlar. Ev full düzen. 9'da bütün ışıklar kapanıp bu çocuk da uyur tabii ki.
Evet.
O yüzden burada ana belirleyici olan biz değiliz, sizsiniz. Bizim yapabileceğimiz çok kısıtlı birkaç tetkik var. Ama 1 milyon vakanın 5'ini falan çözeriz tahmin ediyorum.
Ya, bu internette okudum sanıyorum da bu uyku alıştırma esnasında İşte çocuğu beşiğine bırakın, yatağına bırakın.
Hatta bunu profesyonel olarak yapanlar da var.
Yatağına bırakın, kendi ağlasın, ağlasın orada, ondan sonra kendinden uyur. Böyle böyle uykuya alıştıracaksınız gibi şeyler okumuştum.
Yok yok, fazlaları da var. Mesela eş dosttan duyuyoruz. İşte uyku eğitmeni, uyku koçu geliyor sizin çocuğunuza uyku eğitimi veriyor. Tabii mantık doğru. Matematik için hoca geliyorsa, piyano için hoca geliyorsa, uyku için gelse çok daha mantıklı.
Güzel.
Hatta önce bunun için getirdin siz hocayı. Yani çocuğun ömrü boyunca etkili olacak bir şey uyku eğitimi.
Hocam bu tür şeyler var mı hakikaten?
Var var, piyasası varmış. Bunların
Allah
da oluşmuş. Tabii müşteri olursa arz talep meselesi bunlara.
Hayır, yani siz dediniz ki hiçbir alakası yok bu konunun.
Şöyle bir alakası olabilir bakın. Dedim ya 9'da bütün ışıklar kapanıp herkes yatıyorsa problem yok. Eviniz müsaittir.
Belki aileyi bu konuda mı eğitiyor acaba
diye
diyorsunuz?
Yok, şöyle ev müsait diyelim, dubleks bir evde, 8 odalı bir evde yaşıyorsunuz. Bir odayı bu
olmayacağı
uyku
için
koçu ve çocuğa tahsis ettiniz. Onlar saat 9'da kapıyı kapatıp ışıkları söndürüp izolasyona yatıp yani bunlar olacak işler ama dünya böyle bir yer değil işte.
Evet.
Bunun bir manası yok. O yüzden net bir şekilde söylüyorum. Tıp pozitif bir bilim dalıdır. Kanıtlanmış şeyler üzere konuşulmalıdır. Hatta bilimsel dergilerde çıkmış makaleleri bile bir süzgeçten geçirip değerlendirmelisiniz.
Ya, özellikle sordum yani dinleyenlerimiz böyle şeylere rağbet etmesin veya etsin mi diye sordum o soruyu yani.
Bekleyin, son cümleden sonra cevap vereceğim. Bizim klasik kitaplarımız var. Tabii ki onlar da hatadan münezzeh değil ama genellikle bu kadar çok gözün yazdığı ve bu kadar çok gözün değerlendirdiği kitaplarda hata payı gerçekten yok denecek kadar az oluyor. Bu tip kitaplarda hani vaktiyle böyle biraz da şiddetli tepki gösterdiğimiz bir konu vardı. Bu balık yağları, bağışıklık güçlendiriciler, vitaminlerle ilgili. Bizim kitaplarımızda buna ait tek kelime yoktur. Hepsi uydurmadır. Uyku eğitimi vesaireyle ilgili konularda da bizim kitaplarımızda kesin olarak yok. Bildiğim kadarıyla çocuk psikiyatrisiyle ilgili kitaplarda da bu tarzda öneriler yok yine. Böyle bir hani anne babanın çocuğa yaklaşımının şu psikoloğun önerdiği doktrine daha uyumlu olmasının uyku eğitimine katkısı bulunacağı düşünmekte gibi bir cümle olabilir. Bunun vatandaşına faydası olur bilmiyorum ama.
Bununla alakalı dünya genelinde de bir araştırma var mı hocam? Hiç duydunuz mu?
Ya şöyle, biz biraz daha hani mensubu bulunduğumuz doğu medeniyetinin toplumu olarak bizde şefkat, merhamet, çocuğa ilgi alaka gösterilmesi,
evet,
tırnak içinde şımartılması bizde daha yaygın bir gelenektir. Biz çocuklarımızı ayağımıza sallarız, kucağımıza tıpışlarız, salıncakta
evet
sallarız.
Evet.
Bunların da hiçbirinin zararlı ve yanlış olduğu kanaatinde değilim. Bu memlekette, bu coğrafyada, bu kültürün içinde doğmuş büyümüş çocukların böyle büyümesi bence daha idealdir. Ancak insanların 18 yaşında ne halin varsa gör diye kapıya konduğu İsveç'te, Kanada'da, Yeni Zelanda'da bilmem nerede insanlara bunları böyle yapıyor olabilirsiniz. Ama uyku gibi tıptan çok gelenek, görenek, örf ve kişisel alışkanlıklarla belirlenen bir şey de bence bir hekimin çok fazla konuşacak şeyi olmamalı. Bir parça psikologlar belki konuşabilir bu konuda ama onların da bu konuda, yani kendini severiz ve takdir ederiz psikolog arkadaşlarımızın, ama bu konuda onların da çok faydalı ve sağlıklı bir şey söyleyecekleri kanaatinde değilim.
Hocam yani sonuç olarak elde sıfır.
Elde sıfır. Ben size söyledim ama baştan. Elde sıfır. İstiyorsanız yazarız bir psikiyatri ilacı, uyursunuz sabaha kadar.
Güzel.
Ayrıca şunu söyleyeyim, mesela en basitten ya bir şey söylemem lazım artık hastaya, bunu hissediyorum. Tamam diyorum, siz mutlaka rezene çayı alın, bunun içine iki kısımda ada çayı katın. Biraz melisa, biraz papatya. Niye bunları söylüyorum? Hani birini bulamazsın da suç gene onda kalsın diye. Bulacak gene uyuyamayacak. Biliyorum zaten uyuyamayacağını da. Ah hocam bir melisa, ah işte o melisayı koysanız çocuk uyuyacaktı olarak bitecek ama. Bu ara nasıl olsa 3-5 giriş geliş 4 ayı bulur. Çocuk o sırada uykusu düzene girer. Ya melisa kutsal çay olur ya ben büyük doktor olurum ama çocuğun problemi çözülür her koşulda.
Hocam yani güzel, bu verdiğiniz çok değerli açıklamalardan sonra.
Meslek sırlarından.
Evet. Hocam ilk bölümde çocuk gelişimi ile alakalı konulara değindik. Uyku eğitimi ile alakalı bir şeyler sorduk size ama bir türlü cevap alamadık işin doğrusu.
Tabii aslında belki bir de unuttuğumuz bir de şey vardı. Dedi ki hani doğu kültürünün ürünü olarak biz bu şekilde çocuk uyuturuz diye. Bilmiyorum ne kadar psikolojik olarak etkisi kanıtlanmıştır ama bizde bir ninni söyleme geleneği vardır. Bir masal okuma geleneği vardır. Biz hani böyle hoş bir tabir değil ama hani tırnak içinde koca karı metotları denen şeylerin hepsinin doğruluğunu yıllar geçtikçe anlıyoruz.
Evet.
Ya evet bu iş doğruymuş. Bizim büyükler her zaman olduğu gibi doğru yapmış diyoruz sonradan. Masal okumak, özellikle mesela klasik metinlerimizi okumak, Dede Korkut masalları okumak gibi şeylerden bahsedin. Çocukların hayal dünyasını, zihin gelişimini de etkileyin bu şekilde. Daha düzgün, daha fasih bir Türkçe konuşmalarını sağlayın. Daha yalın Türkçe konuşmalarını sağlayın. Bunlar hayalinde canlansın. Belki bu tabii Dede Korkut derken hani ben Dede Korkut dedim ama bilmiyorum. Belki de Dede Korkut öykülerinin bir kısmı uyku kaçırıcı özellikle sağlayabilir. Hani uyandırabilir ama. Neyse bizim halkımızda yani folklorumuz her şeye müsaittir. Uyutan masallarda bulunabilir.
Evet.
Bunu da unutmamak lazım.
Hocam çocuklarda gözleriyle alakalı olan bir teşhis veyahut da kontrol amaçlı ne zaman başlanmalı? Göz tembelliği nedir bu arada? Onu da artık
parantez. Şimdi şöyle işin doğrusu göz tembelliği kısmına müsaade ederseniz ben girmeyeyim. Göz tembelliği göz hastalıklarının çok spesifik konularından biri. Yani çocuk hekimini ilgilendirdi. Anne babanın merakını giderecek kadar kısmına dahil evet. olup kalalım. Şimdi bir, çocuklar doğduğu zaman görürler mi? 30 günlük bir çocuk anneyi görür, tanır ve gülümser diyor kitap. Ama bu ne kadar ölçülmüştür bilmiyorum. Normal şartlarda görme 20 üzerinden değerlendirilir. 5 yaşında çocuk 20/20 görür. Yani tam görme 5 yaştadır aslında. Hmm. Ama tek tek her yaşı sayamam. Mesela 1 yaşında 13/20 midir? Onu bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor da.
Yani tam görme oturması 5 yaşını buluyor.
Tabii 5 yaş. Hmm. Küçük çocuklarda hipermetroba eğilim vardır. Yani miyoptan ziyade hipermetroba eğilim vardır. Yani yakını görememek gibidir. Yaşlılar gibidirler. Onun dışında spesifik göz hastalıkları vardır. Bizi asıl korkutan yeni doğan kataraktı vardır mesela. Hmm. Galaktozemi diye bir hastalık vardır. Tanı konmazsa ölümcüldür kesinlikle. Koç konduğunda da ölümcüldür ya.
Evet.
Ölebilir gene de hasta. Mesela bunu sadece kataraktan yola çıkarak tanı koyabilirsiniz. Retinoblastom diye yeni doğan bebeklerde görülen bir göz içi tümör vardır. Göz muayenesiyle ayırt edersiniz bunu. Bu birinci boyutu işin. İkinci boyutu hani
hocam, böyle yeni doğanda bir sanıyorum doğumdan hemen sonra bir göz damlası mı damlatılıyor?
Öyle o bir şey. Ayrı bir boyut. O çok önemsiz bir sağlık problemi gibi kalır bunların yanında. Hmm. Yeni doğan bebek anne karnındaki steril ortamdan çıktıktan sonra yani o açıldıktan sonra o kese annenin doğum kanalı vasıtasıyla dünya ile temas eder.
Evet.
Sıklıkla annenin doğum kanalından, cildinden, ameliyathane ortamından, hekimin elinden, hemşirenin elinden mikroplar kapar. Ama daha çok dediğim gibi annenin doğum kanalından başlar. Hmm. Göz iltihapları yeni doğan döneminde çok yaygın görüldüğü için her yeni doğan bebeğe iki damla göz damlası damlatılır. Hani bir nevi dezenfeksiyon yapılır diyeyim size.
Evet.
Ama bu çok önemsiz bir boyuttur diğer hastalıklarla kıyaslandığında. Yapmazsanız işler çok kötüye gitse gözü çapaklanır bir antibiyotik pomat verirsiniz, damla verirsiniz, gene düzelir.
Evet.
Benim bahsettiğim birinci grup, işte retinoblastom gibi göz tümörleri, galaktozemi gibi öldürücü olabilen metabolik hastalıklar grubu. Erken tanısı çok mühimdir. Çocuk hekimi göz muayenesiyle bunları tanır. İkinci grup, öldürmeyen ancak görme yetisini, görme yetisinin kalitesini etkileyen hastalıklar.
Evet.
Şaşılık, tembellik, içe kayma, dışa kayma gibi durumlar. Bunların da bir kısmını bırakınız hekimleri, anneanne babaannesi bile daha zaten direkt kapıdan girince tanır. Burada en çok sıkıntıyı bu çocuğun gözü kayıyor cümlesiyle muhatap olduğumuzda anlarız. Eskiden bir yaşa kadar göz kaymaları tamamen normal kabul edilirdi. Şimdi bazı kaynaklar bu süreyi 3 aya kadar çektiler. Yani bazı kitaplar 3. ayda gözü kayan çocuk göz hekimine gönderilmelidir derken genel teamül 9. ay 12. ay gibi. Şu an aşağı yukarı. Gözde kayma şüphesi var ama çocuğun burun kökü çok basık. Şöyle diyeyim, Moğol fenotipini düşünün. Moğolları, Çinlileri
evet.
düşünün.
Evet.
Burun kökleri basıktır, gözleri perdelidir ve birbirinden uzaktır. Bu tipe sahip çocuklarda, bizim köyde de çocukların çoğu böyle doğar, pseudostrabismus dediğimiz bir durum var. Yalancı şaşılık. Çocuk normal, aslında anormal olan sizsiniz. Çocuğu şaşıymış gibi görüyorsunuz. Nokta budur, ayrıcı nokta. Pseudostrabismus durumu çok sık görülür. İki, normal şaşılık da görülebilir. Normal şaşılık da şudur. Göz küresi 6 grup kas tarafından 6 tane asılı, 6 noktaya asılı tutulur. Bunlar çok güzel koordine çalışır. Bir taraf kasılırken öbürü gevşer, sağa doğru gider. Ve bunların ikisi de aynı anda aynı hız ve açıyla bir tarafa yönelirler. Eğer bir tarafın içe çeken kası çok uzunsa ve çok kısaysa, mesela çekemiyorsa, çocuk bir taraftan sol gözünü dışa yönlendirirken sağ gözünü içe yönlendiremez. Böyle olunca bir göz, sol göz dışarı bakarken sağ göz karşıya doğru bakmaya başlar. Bu şaşılıktır. Göz kaslarının inkoordinasyonu, diskoordinasyonu neticesinde olur. Ben bu konuda bilgi verdim ama kesinlikle bunlar benim ilgi alanım değil. Bunlar göz hekimlerinin baktığı işlerdir. Üçüncü olarak da rutin görme muayeneleri, rutin göz muayeneleri vardır. Eğer ailede bir görme problemi varsa, kayma, şaşılık, tembellik, ileri düzey miyop ve hipermetroplar, ileri düzey astigmatlar gibi, o zaman çocukların bir yaşında göz hekimine müracaatları tavsiye edilir. Ailede herhangi bir problem yok. Rutin göz muayenesi 2 yaşından sonra yapılır.
Hocam, sizin muayenelerinizde gözle alakalı bir şeyiniz var mı? Ettiğiniz bir muayene?
Şeyimiz var aslında. Birincisi, daha kapıdan girerken tipine bakıyoruz çocuğun. Yani bir aile tabii ki kaymayı, şaşılığı anlayabilir, ilgili alakalı ve çok çocuk sahibi bir aile ise. Ama ilk çocukları olan bir ailenin bu göz kayıyor mu kaymaması çok muhtemel değildir. Hani bu tip şeyler denk gelirse o anda bize, hani kabaca bu inspeksiyonda bir şeyler söyleyebiliriz. İkinci olarak bizim mümkün mertebe her muayenede yapmaya çalıştığımız gözde bir red refleks var mı, kırmızı refleks var mı diye baktığımız bir şey var. Bu da göz içi tümörü, kataraktı vesaire ayırt eden bir muayenedir ama bunlar dediğim gibi bir göz muayenesi gibi algılanmamalıdır. Biz orada göz hastalığı da yapan bulgunun neden, bulguya neden olan ölümcül olabilecek hastalığı araştırırız aslında. Bizi ilgilendirmez geri kalan kısmı yani.
Hocam, yani şimdi aklıma geldi de, yani sizin muayeneniz derken burada tamamen biraz ayrılıyorum gözden. Sizin elle yaptığınız muayenede siz nelere dikkat ediyorsunuz? Orada ne size pratik artık oldu, alışkanlık oldu da orada hemen böyle ya şu su var, bu su var olabilir deyip hemen böyle bir tetkike başlayabiliyorsunuz mesela?
Şimdi o şöyle, bizim fizik muayene 4 aşamadan oluşur. İşte inspeksiyon, görme, palpasyon, dokunma, işte perküsyon, çeşitli manevralarla gelen sesleri değerlendirme, osilasyon, alet kullanarak işte kalbi, akciğerleri vesaire dinlemek ile ayrılır. Evet. Ama bunların tamamına fizik muayene denir, şu 4 basamakla. Hı-hı. Buradan sonra spesifik muayenelere geçersiniz. Eklem muayenesi gibi, nörolojik muayeneler gibi, işitme muayenesi gibi testlere yönlendirebilirsiniz hastayı. Ama bu her yaş ve toplum ve bulunduğunuz poliklinik için değişir. Söz gelimi biz poliklinik yapıyoruz. 6 aylık sağlıklı bir çocuk geldi. Evet. Biz aşımız olmaya geldik dedi. Şimdi buna bakışımız, nazarımız bir farklıdır. Ama 14 yaşında 4 gündür sabahtan akşama kadar topallayan dizi balon gibi şişmiş çocuğa bakışımız farklıdır.
Mesela ben normal kontroller için sordum.
Normal kontroller için tepeden tırnağa bakarız. Yani bu her hekimin bir sistematiği vardır esasında. Hı-hı. Ama bu süre zarfında mümkün mertebe aile bize mesela şunu sorar. Ya hocam, çoraplarını çıkarmasak olmaz mı? Ya evet, çoraplarıyla ilgili bir işim yok ama aile önemsemez, çocukta ciddi tırnak batması vardır. Gibi düşünerek bizde standart. Yani bir çocuk belli bir yaşa gelmiş, hani böyle bir mahremiyet endişesi var, artık hekimden utanır hale gelmemişse, ki 5-6 yaştan önce beklenmez. Evet. Biz yeni doğan bir bebek, hani bezle birlikte dursun, bezle biz de çıkarıp bakalım ama bezine de diye. Hı-hı. Anlamsız pişikler, işte vajinal bölgedeki labial yapışıklıklar, makattaki ciddi çatlaklar gibi ailenin bazen önemsemedi ama yarın öbür gün acil hastalık sebebi olacak şeyler de vardır.
Problem çıkartabilecek.
Böyle olduğu için bir, hastayı tamamen çıplak görmek isteriz, bebeği. Tepeden başladığınız, yani saçlarının tipi bile size bir şekil verir. Saçlar çok güzel, gür, işte görüntüsü çok güzel. İşte bizim çocukta tiroid eksikliği olabilir. Ya olur, olmaz değil ama bir hipotiroidi de böyle güzel saçınız olmaz mesela. Cilt çok güzel. Alerjiye yatkınlık var mı yok mu? Ya yani muhtemelen yoktur. Ya da cilt çok kötü ve sebebi açıklanamamış bir öksürük var. Alerjik problemler, ciltte egzama yapmış, öksürüğün sebebi de bu olabilir gibi düşünürsünüz ama bu konuyu Tamer Bey, hani baştan aşağı konuşabilmemiz, saç teli için bile 10 dakika konuşabilirim ben şu anda.
Mümkün değil tabii de hocam, mesela o
böyle olduğu için hani tepeden tırnağa şöyle bir elinizi gezdirmek istersiniz her yerde ama en basitini söylüyorum ben. 2 yaşında bir çocuğun normalde ön fontanel, bıngıldak 18 aylıkken kapanır. Çok nadir 2 yaşına kadar kapanır. Ama el alışkanlığı olmuş. Ben 3 yaşındaki bir çocuğum bile muayene ederken başında elimi bir sıvazlayıp bıngıldak bölgesini bir parmağımla yoklarım. Sonra ya ne gereği vardı, 3 yaşında zaten kapanır. 40 yılın başı bir tane hasta o güne kadar ihmal edilmiştir. 3 yaşında hala bıngıldağı açık dolaşıyordur. O hastayı siz bulursunuz, hayat kurtarıcı olur.
Evet.
Böyle olduğu için biraz paranoyaklık gerektirir bu tip şeyler. Şöyle her santimetre kareyi bir elinizle sıvazlarsınız. Ama her yerde aradığınız başka bir şeydir. Yeni doğmuş, işte 2 aylık normal doğumla doğmuş bir yavruda köprücük kemiği kırık olabilir. Ha tanı koysanız da bir şey değişmeyecektir ama en azından kırığı tespit etmiş olursunuz. Yukarıdan aşağı muayene ederken avuç içine baktınız, avuç içi çizgileri işte normal tek çizgi, işte V şeklinde çizgi. Ama Down sendromlu bir çocukta boydan boya tek çizgi olabilir mesela. Vücuda her yer normal normal normal, işte aile en içteki body ile zıbınla kilotlu çorabını çıkarmamış çocuğun. Bunları çıkarttığınızda 5-6 tane sütlü kahve lekesi görürsünüz. Beyindeki tümörün alameti olabilir bu durum.
Evet.
O yüzden dedim ya, yani her gördüğünüz nokta ve santimetre kare ve her elinizi sürdüğünüz yüzey size bir şey verir.
Hocam çok teşekkür ediyoruz gene. Hocam bu okuma yazma için çocuğa, evinde olan anne baba için söylüyorum bunu. Yani kreşe gitmemiş, anaokuluna verilmemiş, öyle diyeyim. Okuma yazma eğitimi için zorlanmalı mıdır? Yoksa okul dönemini beklenmeli midir? Ya da evde kendisi bu işi yapmaya çalışmalı mıdır?
Şimdi bu konuya birkaç cevap vermek lazım ama en önemli cevap şu. Bu konuda primer muhatabı biz değiliz. Çocuk psikiyatristi ve pedagoglardır. Ama bizim açımızdan konuşulacak olursa. Şimdi biz çocukları ayırıyoruz. Yeni doğan dönemi ilk 30 gün. Daha sonra işte 2 yaşına kadar süt çocukluğu dönemi. Daha sonra oyun çocuğu dönemi. Büyük çocuk dönemi. Okul çağı dönemi. Sonra adolesan vesaire gidiyoruz yukarıya doğru. Ama aradaki dönem yaklaşık olarak şunu diyeyim. Tam tek tek de söyleyemezsiniz ama 2-5 yaş grubunda oyun çağı denir.
Evet.
Oyun çağı, yani klasik kitaba göre oyun çağı olarak geçmiyor. Bu çocuk oyun oynasın. Niye bir şeyler öğretme derdine düşüyoruz? Çok bir manası yok bence. İkinci olarak en basitini söylüyorum. Bunu bir hekim olarak değil, bir baba olarak söyleyeyim. Gözlemci olarak söyleyeyim ya da. İşte 4 yaşında çok rahat okuma yazmayı öğrettiniz çocuğa bir şekilde, çok zeki. 7 yaşında gitmiş ve normal olarak okuma yazma bilmeyen 20 çocuğun arasında bu çocuğun oturduğunu düşününüz. Çocuğa fayda mı oldu, zarar mı oldu? Ha, cinsler var. Gerçekten baktığını kapıyor. Abisi ablası ders çalışırken konuşma öğrenen tipler, okuma yazma öğrenen tipler var. Bunlara bir şey diyemiyoruz tabii ki. Ancak anne babanın kesinlikle böyle bir gayrete düşmemesi gerektiği kanaatindeyim. İlk öğretim çağı işte uzun dönem 7 yaş tam uygulandı, 84 ay olarak. Daha sonra bu konuyla ilgilenen uzman arkadaşlarımız 7 çok geç, daha erkeni alalım kampanyaları oldu. Devlet Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla buna işte yanıt verdi. 66 aya kadar çekildi. Yani 5,5 yaş.
Siz katılıyor musunuz hocam?
Şeye, şimdi bir kere bu konuda kesinlikle adamına göre cevap vermek lazım. Kız çocukların nörolojik gelişimi, ince motor faaliyetleri, konuşma becerileri erkek çocuklardan var. Önce gider.
Evet.
Bu adamına göre 6 ay olur, 12 ay olur. Erkek çocuk zaten standart olarak bir miktar geridir. Bir de bu geriliği kapatmak bir yana işte çok fazla kız da aynı ortamda bulunmuştur. Kreşte, yuvada. Öğretmen ne sorarsa bunlar cevap vermiştir. Biraz daha geri gitmiştir bizimki. Artı adamın zaten işte kasları bile yeteri kadar gelişmemiştir. Bir sayfa düz çizgi çizdiği zaman çok yoruluyordur. Yani bunun kapasitesi yarım sayfa çizmektir mesela.
Evet.
Bu şekliyle bu çocuğa sadece okuldaki başarısızlığı, acziyeti, zorluğu, güçlüğü, yorulması öğretilir. Böyle olduğu için böyle bir adamı erken başlatmak çocuğa zulmetmek olur. Başka da bir şey olmaz. Ama elde uygulanan müfredat 66 aylık çocuklara göre kurgulanmışsa, bu çocuğu da hayır ben eski usulü 84 ayda göndereceğim dediğinizde, sizin 84 aylık, siz öğretmeseniz bile iyi kötü okuma yazma öğrenmiş, el becerisi, motor fonksiyonları, nörolojik gelişimi, ince motoru çok iyi olan çocuğunuz da 66 aylık tospalarla bir araya geldiğinde bunları küçük görüp ya ben zaten bunları biliyorum diyerek ancak tembellik öğreniyor.
Evet.
Böyle olduğu için bizde hani bir söz vardır, hastalık yok hasta var diye. Bu noktada da hangi çocuk başlamalıdır, çocuğuna göre değişmelidir. Maalesef çok mantıklı ama pratikte çok kötü uygulanan bir şey. Devlet dedi ki ben arkadaş 66 aylık her çocuğu okula başlatırım. Arkasından siz çocuğunuzun uygun olmadığını düşünüyorsanız çocuk psikiyatrisi ve nörolojisinde bulunduğu bir devlet hastanesinde heyet raporu olarak bize getiriniz. Yani ben çocuğumu başlatmak istemiyorum. Çünkü bak heyetten alınmış yetersiz olduğu raporumuz var. diye. Ama maalesef biz millet, yani az önce anlattım ya, biz çocuk yaptık, bu bizim çocuğumuz diyen tipler burada kendileri karar verdiler. Bizim çocuğumuz asla bunu kaldıramaz. Gideme. Sen nereden biliyorsun? Yani kas kuvveti muayenesi mi biliyorsun? İşte atıyorum kinesiyometrik muayene mi biliyorsun bunu? Yok. Hekim arkadaşlarımız da o kadar iş yoğunluğu var ve çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisi o kadar az bulunuyor ki, bu arkadaşların da okul çağına gelmiş 1 milyon tane 66 aylık çocuğu tek tek hakkında mümkün değil zaten.
Hocam, bu yani
maalesef biraz... bilmiyorum bunu söylemem ne kadar da doğru. İşte hatıra binaen raporlar çıktı. Aile göndermek istemiyor, çok baskı yaptı. İyi doktor da yazdı, verdi kağıdı. Aile ısrarla göndermek istiyor, gider raporları. Bu böyle olmaz. Evet. Mantığı çok doğru. Buna işten anlayan adam karar versin. Ama şimdi şöyle bir soru var. Normal doğum, hiç problem yok. Anne çok sağlıklı. Üçüncü gebelik, iki tane yaşayanı var. Bu üçüncü her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu doğum normal doğum olsun. Tabii ki normal doğum olsun. Normal doğumu kadın doğumcu mu iyi yaptırır, ebe mi iyi yaptırır? Şimdi bizim hatırlarsınız birlikte yaptığımız bir kadın doğum programında konuşma yaptığımız hocamız demişti ki doktorun kadın doğumcunun normal doğumda bir tek fonksiyonu vardır. Çocuk doğduktan sonra yere düşmesin diye havada
tutmak.
Ya o işin esprisinde ama emin olun çok doğru bir yaklaşımdı. Burada da bir çocuğun okula gidip gitmediğinde kim var? Hayır, kesinlikle çocuk psikiyatrisi ve çocuk nöroloğu bulunan heyet. Ya böyle bir heyeti nereden bulacaksınız? İstanbul'da bu hekimlerin hepsini bir arada bulunduk.
Doktoru bulamıyorsunuz ki heyeti bulacaksınız.
Doğal olarak bulamıyorsunuz zaten. Böyle bir şey için bulmayın mümkünse adamları da. Onlar doğru gerekli işlerle uğraşsınlar. Evet. Doğru düzgün bir okul öncesi eğitim yapalım. 3-4-5 yaşında başlayarak buradaki öğretmen arkadaşlarımıza, yardımcı öğretmenlere, buradaki personele, psikoloğuna, pedagoğuna neyse işte faaliyet yaptıklarını bilsinler.
Kesinlikle.
Ondan sonra onlar sene sonunda hatır, gönül, veli baskısı, işte patronun taleplerini üzerinde hissetmeksizin desin ki Ahmet çok yeterli bir çocuk. 66 ayda okula başlamalıdır. Mehmet çok yeterli değildir. 72 ay ya da 80 ay beklemesi uygundur desin. Biz de bu arkadaşlarımızın görüşünü kanun maddesi gibi kabul edip uygulayalım. Ama onlar da işlerini ciddiye alsınlar. Biz de onlara hak ettikleri üst mertebelere koyalım. Ama maalesef bizde de şu olur. Gel vatandaş, bizim çocuk yuvası 50 lira pahalı ama gelen çocukların hepsine rapor veriyoruz. 66 aylıkken okula başlatıyoruz. Dönüyor işin sonu maalesef. Böyle olduğu için bence sistem kurgulanmalı. Bu konuya anne baba karar vermemeli. Çocuk hekimi belki %10'luk oy hakkına sahip olmalı. Ama bu işten anlayan psikolog, pedagoglar. Yani hekim olması gerekmez. Evet. Çocuk psikiyatrisi de şart değildir. İmkan olsa olsa iyi de her zaman olmuyor tabii ki.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteydik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın.
İnşallah.